Ayrım 19.
1992'den sonra Leyla Gencer Türk basına verdiği demeçlerde ironi ve mizahla karışık "Ülkem beni hatırladı" tümcesini sık sık tekrarladı. Ülkem beni hatırladı. Bu sözü her duyduğumda içim acıyordu. Benimle konuşurken daha da ileriye gidiyor, "Ülkem beni hatırladı" tümcesine şunları da ekliyordu. "Ne dersin, ölecek miyim acaba? Bu kadar itibar, sonum geldi galiba." İlk kez İstanbul Devlet Operası'nda Yekta Karan'ın düzenlediği Onur Gecesi'nde, 18 Ekim 1993 önce söylemişti bunu bana. O akşam dönemin Kültür Bakanı Fikri Sağlar, ilk kez Ankara Devlet Operası'nın önüne Leyla Gencer anıtının dikilmesi gerektiğinden söz ediyordu. Birkaç gün önce Başbakanlık Leyla Gencer'e telefonla ulaşmıştı. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller, çıkacağı Amerika Birleşik Devletleri yolculuğuna kültür elçisi olarak Leyla Gencer'i davet ediyordu. İlk kez böyle bir davet alıyordu. Programı çok doluydu. Gidemedi. Ama çağrıya da çok sevindi. Birkaç gün sonra Cemal Reşit Rey konser salonundaki tüm şan resitalini Aydın Gün Leyla Gencer'e adıyordu. Ve nicedir düşlediği Leyla Gencer şan yarışmasının tohumları atılıyordu. Bu yarışma ilk kez 1995'te Yapı ve Kredi Bankası bünyesinde gerçekleşecekti. Bütün bu ilk kezler ona sonsuz mutluluk veriyordu. Bu ne değişiklik? Daha birkaç yıl önce Ankara'da devlet başkanı ve başbakanın sanatçılara verdiği bir suareye gitmiştim. Orada kimse beni tanımadı. Bir köşede tek başıma kalıverdim. O akşam baktım ki devlet erkanı en çok gazinocuları tanıyor, en büyük rağbet gazinoculara dediğini unutmuyorum. Hayır, üzülmemişti. Ya da kendi deyimiyle gücenmemişti. Yalnızca şaşırmıştı. Sözünü ettiği devlet başkanı ve başbakan Evren ve Özal'dı. "Ülkem beni hatırladı. Ne dersin, ölecek miyim acaba? Sonum geldi galiba." Bunu söylerken yaramaz çocuk havasındaydı. İçinden gülüp eğleniyor gibiydi. Belki de intikam alıyordu. Hani tam zirvede olduğu sırada "Kontratınız feshedilmiştir" telgrafıyla Ankara Operası'ndan atıldığı günün intikamını. Ona devlet sanatçısı unvanını versek mi, vermesek mi diye tam 17 yıl süren tartışmanın intikamını. Çok uzun yıllar boyu devletin onun dehasını, onun çabasını, onun ulaştığı yeri görmezden gelmesinin, onun yok saymasının ve ilgisizliğinin intikamını. Ülkem beni hatırladı. Hatırlamak için önce unutmuş olmak gerekir. Ancak şu gerçek de var. Ülke yöneticileri, devlet ve kurumları belki onu yeniden hatırlamışlardı ama bu ülkenin gerçek müzik tutkunları onu hiçbir zaman unutmamışlardı ki. Bu kitabın Leyla Gencer üzerine Türkiye'de yazılan tek kitap olarak kalmaması en büyük dileğim. Leyla Gencer'in 1992'den bu yana her yıl İstanbul Devlet Operası'na gerçekleştirdiği seminerler bile kanımca başlı başına bir kaynak niteliğinde. Üzerinde durulur, çalışılırsa dev bir eser çıkabilir ortaya. Leyla Gencer'in sahnede kaydedilmiş korsan plakları aradan onlarca yıl geçtikten sonra bugün sık sık piyasaya çıkarılmaktadır. Bu CD'ler üzerine dünyanın her yerinde yazılar yayınlanmakta, yeni yorumlara, yeni değerlendirmelere yer verilmektedir. Gerek bu yayınlar, gerek dünyanın çeşitli ülkelerinde verdiği seminerler ve katıldığı jüriler nedeniyle kendisiyle yapılan yeni konuşmalar, onun üzerine yazılan yeni incelemeler sonsuz bir malzeme oluşturmaktadır. Dileğim, ülkemin genç araştırmacılarının bunları değerlendirmesi. Kitabın sonunda yer alan Leyla Gencer kronolojisinin hem Francella hem ben her baskıda eklemlerle günümüze dek getiriyoruz. Ve inanın, onun temposuna yetişmekte güçlük çekiyoruz. Leyla Gencer'in yaşamı ve eğitici kariyeri dolu dizgin devam ediyor. Ve yukarıda vurgulamaya çalıştığım tüm malzeme, müzik eleştirmenlerini, araştırmacıları ve genç yazarları bekliyor. Bu kitap üzerine çalışırken kurguyu bozmamak için kullanmadığım çeşitli belgeler var. Örneğin 1950'lerde Leyla Gencer üzerine Türk basında çıkmış yazılar. Ülkesi onu unutmadan önceki yazılar. Bu yazıların bir bölümünü Sevda ve Cenap Ant Müzik Vakfı'nın çok az sayıda yayımladığı ve altın madalya töreninde konuklara dağıttığı Leyla Gencer'e Armağan kitabında kullanmadım. Bu yazıların en ilginçlerini burada yeniden yayımlıyorum. Amacım bundan böyle onun üzerine yazacakları elimden geldiğince çok malzeme bırakmak. Leyla Gencer üzerine 1955 ile 1959 yılları arasında en çok yazıyı Hakimiyet Gazetesi'nde rastlıyoruz. Yazıların çoğunda imza Sadi Günel. Kimi zaman opera temsil haberleri birinci sayfada manşetten veriliyor. Hakimiyet Ulus Gazetesi izliyor. Yazarı İlhan Mimaroğlu. Cumhuriyet, Vatan, Akşam, Yeni Sabah, Son Telgraf, Tercüman gazeteleri, Akis ve Ses dergileri ona sütunlarını ve sayfalarını açıyor. Ona ilişkin haberler arasında en sık çeşitli ülkelerden aldığı konser ve temsil tekliflerine ve davetlerine rastlıyoruz. Leyla Gencer şuraya ya da buraya gidiyor ve Leyla Gencer yurda döndü haberleri. Bunlara Leyla Gencer'in uçak merdivenlerindeki fotoğrafları eşlik ediyor. Ama bu arada gazetelerin birinci sayfasında milli sopranomuz gittiği Portekiz'de Lisbon nezlesine yakalandı. 3 gün sonra milli sopranomuz Lisbon nezlesini yendi. Leyla Gencer'in New York'ta kürkü çalındı gibi haberler de var. Birinci sayfalarda değilse de iş sayfalarında vereceği konserlerin, oynayacağı temsillerin tanıtılması çoğunlukta. Buraya bu tür haberleri değil, yazıları alıyorum. Bu yazılar arasında tadına doyamadıklarım İlhan Mimaroğlu'nun Ulus Gazetesi'nde ve Akis Dergisi'nde yazdıkları. Bugün bile geçerliğini sürdüren yorumlar yapan, günümüzde de çözümlemeye çalıştığımız sorunları inceleyen, kullandığı dille de tüm ötekilerden ayrılan bir yazar. 1960'ta Leyla Gencer'in Milano'ya yerleşmesiyle basınımızda bu haberler ve yazılar kesiliyor. Çok yıllar sonra sanatçıya, "Ülkem beni hatırladı" sözcüklerini söyletecek olan süreç başlıyor. İşte 1955-1959 yılları arasında Türk basınına Leyla Gencer'e ilişkin yazılardan seçtiklerim. Hakimiyet Gazetesi, 8 Kasım 1955, Sadi Günel'in yazısı, Maskeli Balo. Verdi'ye ve eseri Maskeli Balo'yu uzun uzun tanıttıktan sonra, 2 Kasım 1955 Çarşamba akşamı, Aydın Gün tarafından sahneye konan Maskeli Balo operasında ise gene yukarıdaki sıraya göre şu sanatçılarımız rol almışlardır. Tenor Özcan Sevgen, bariton Orhan Günek, soprano Leyla Gencer, mezzo Necdet Demir, soprano Azra Çaplı, bariton Nevzat Karatekin, bariton Selim Ünkorur, bas Ayhan Baran. Orkestrayı ilkinden olduğu gibi gene Ferit Alnar idare etmiştir. 17. yüzyılda Boston'da geçmiş kanlı bir olayı gösteren Maskeli Balo'nun iki kısımda sahnemizde oynayışı gerçekten üstün kaliteli bir başarı sağladı. Koyu görünüşlere fazla yer verdiği, şimdiye dek ortaya koyduğu eserleriyle artık açıkça anlaşılan Ulrich Damaro biraz boğucu dekorları için müzikal dramın az rastlanan ensemble yükleyişiyle başlayıp biten opera. Unutamayacağımız saatler yaşattı bize. Leyla Gencer ile Orhan Günek gibi iki gerçek değerin yanında yıpratıcı müziği ağır rolüyle sarsılmayan, onları aksatmayan bir verimle beğenilen Özcan Sevgen, kendisine güvenmekte ne kadar haklı olduğumuzu bir kere daha açığa vurdu. Aryaları uzun uzun alkışlanan Leyla Gencer, sadece batı sınırlarını aşan şöhretiyle değil, kaliteli sesi, onu bilgiyle kullanışı, dramatik tamprağını, jestleri, mimikleri ve duyuş kudretiyle bir primadonna'dan beklenen her hüneri göstermesini bildi. Entity seyircilerin bile apaçık övmelerini boşuna kazanmadı, hak etti. Avrupa sahnelerinde topladığı alkışı geride bırakacak, takdiri kazanmaktan bir daha geri kalmayan Orhan Günek, her şeyle iyiydi ama sesi ara sıra rengini kaybediyordu. Ayaz Paşa'dan farkı, duvarlarla çevrilmiş bulunmasından ileri gitmeyen sahnemizdeki kurandelerle gırtlaklarının tıkanmadığına şükredelim. Oscar rolüne fiziğiyle ve oyunuyla girmesini bilen Azra Çaplı'nın ses yönünden tam not alabileceğini iddia edemem. Kendisini Ramak Kaldı piyesindeki andıran güzelliğiyle, rol başarısıyla doya doya seyrettik ama bir operada oynadığını unutamazdık tabii ki. Küçücük rollerine rağmen iki büyük değerimizde daha takdirli anmak hakça bir iş olur. Necdet Demir, Ayhan Baran. Ve nihayet her üyesinin ayrı ayrı başarılarıyla tam bir müzikal birliktelik yaratan koromuzu övmeden geçmek suç sayılır. Orkestra için alem gene o alem, devran gene o devran diyenlerin artmasına karşılık bu seferki ses renklerinin daha kaynaşmış, ritim birliğinin daha gelişmiş olması bir kazanç sayılabilir. Kont'un ölümündeki suniliği artistten çok rolün gereklerine yüklemek yerinde olur. Düyolar, triyolar, kuartetler müziğin dozu düşürülmeden başarıldı. Kısacası iyi bir opera seyrettik, kötü bir operetten sonra. Ses Dergisi, 5 Mart 1956. Şahane Treviata başlıklı imzasız yazı. Bu derginin sahibi ve yazı işleri müdürü Melahat Günel. Yazının Sadi Günel tarafından yazılmış olabileceğini sanıyorum. Verem Savaş Derneği'nin hazırladığı büyük bir konserden sonra 3 Mart Cumartesi akşamı bir de şahane temsil seyrettik. İtalya'dan misafir olarak getirtilen orkestra şefi Arturo Basili'nin, tenor Carlo Zampisci ve bariton Rome Iori'nin katıldıkları bu temsil uzun zaman unutamayacağımız bir başarı ile verildi. Verdi'nin en güzel eserlerinin başında gelen La Traviata operasını evvelki sezon değişik sanatçılarımızdan seyretmiş olan sanatseverler, bu sefer Violette Valere rolündeki soprano Leyla Gencer'e kimseye nasip olmayan bir hayranlık duydular. Sahne, fizik, sanat anlayışı avantajlarının yanında çok işlek sesini tam bir artistik temperamanla kullanmasını bilen, batı şöhretleri arasında üstün not alan Leyla Gencer, bu temsilde İtalyan artistlerini bile aşan bir kudretle beğenildi, alkışlandı, bravolandı. Bu onun hakkıydı. Opera orkestramızı şef çubuğunun ucunda bal mumu gibi yumuşatarak çok nüanslı bir müzik sunduran, Arturo Basile sahne gösterileri kadar dramatik aksiyonu da hoşa giden tenor Carlo Zampisci, yumuşak ve tatlı sesiyle bariton Remo Iori iyi fakat heyecanlı oyunlar çıkardılar. Bence en büyük meziyetleri Leyla Gencer'in de başarısında payı olan kaliteleriydi. Değerli sopranomuzun gölgesinde değil, seviyesini bozmayan yükseklikte kaldılar. Bu bize bir gerçeği daha açıkladı. Leyla Gencer'i Batı'nın birinci sınıf sanatçıları arasında seyretmek mutluluğuna ersek, yabancı ülkelerde aldığı övücü kritiklerin hatır işi olmadığını daha iyi anlayacağız. 3 Mart temsili bile onun Batı'da boşuna beğenilmediğinin en canlı örneği oldu. Röportajını ancak gelecek sayımızda sunabileceğimiz sopranomuzu bir kere daha kutlarız. Sanatlarına da, ses güzelliklerine de gelişi güzel söz söyleyemeyeceğimiz İtalyan artistlerle şeflerinin takdir kazanan başarılarının yanında orkestramıza ve daha çok koromuza büyük bir şeref payı ayırmamız hakçasıdır. İşin koro şefi Adolfo Comazzo'nun bu sezon bize pek candan alkışlattığı koro, yabancıların bile kendine bağlayacak bir seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. Tebrik ederiz. Fakat şu danslar, yine güzellikler içinde çirkinlik. Yaratma hünerimiz mislini verdi. İçimiz sızlayarak bu işten vazgeçsek diyesim geliyor. Ulrich Damuron'un gerçekten güzel dekorları, geçen yıllarınkinin kusurlarını örtmekle kalmadı bize. Traviata çağının havasını da getirdi. Çok önemli bir şey daha gördük bu operada. Başarının, haklı olarak artistlerle şefe kalışı, rejisörün müzik geleneğine uyularak ikinci plana geçişi. Operayı tiyatrodan ayıran bir vasıf da budur. Birincide şefin, ikinci rejisörün önemli rolleri vardır. 5 kere aşırı alkışlarla perde önüne çıkarılan, bravolar kazanan başroldekilerle şefin arkasında rejisörün görünmemesi bu bakımdan centilmence bir hareket oldu. Ne olurdu programdaki kocaman harflerin Vedat Gürten adını ilk anda gözümüze batırırcasına bütün isimlerin üstüne alınışındaki gösteriş severliğimizde olmasaydı? Bu tesirle Traviata operasının bir kostüm değişikliğinin de pek dikkatimizi çektiğini gizleyemeyeceğim. Bütün şef ve rejisörler Violette Valeri'nin ilk ve son sahne elbiselerinin beyaz o kabullenmiş gibi geldi. Hoş olmakla beraber Leyla Gencer'in birinci perdede lal kırmızısı kostümünü pek yadırgadık. Bu arada kostümlerin çiziliş ve dikilişlerindeki özelliğe de iyi not vermemiz yerinde olur. Fakat her şeyden önce gelen iyi oyunuyla iyi müziğin unutulmazlığına bir kere daha inandığımızı belirtelim. Veren Savaş Derneği'nin bu şahane temsilden sonra misafirlerine muhteşem bir balo ile de ağırlaması takdirleri katmerleştirdi çalışmaları lehine. Yarın Pazar gazetesi 10 Mart 1956. Müjgan Kutucular imzalı yazı. La Traviata. 3 Mart Cumartesi gecesi ikinci defa sahneye konan La Traviata operası Vedat Gürtekin rejisörlüğü ile bu defa bambaşka bir atmosfer yaratmıştır. Eser Türk ve İtalyan sanatkarları tarafından Türkçe ve İtalyanca oynanması bakımından enteresandı. Hariciyecilerimizin yapamadıklarını propaganda ve kültürel gelişmeler yönünden ehemmiyeti büyük olan La Traviata operasına dönelim. La Traviata operasının konusu anlatıldıktan sonra eserin tenkidine gelince, kısa zamanda tanınan ve ismini yabancı memleketlere, bilhassa İtalya gibi operanın beşiği bulunan bir memlekete kadar ulaştıran Leyla Gencer, Türkiye'nin kültürel propagandasını yapan kıymetli sanatkarlarımızdan biridir. O gece Tanrı vergisi ses ve tekniğiyle en müşkül pesent müzikseverlere dahi opera sahnesindeki kabiliyetini kabul ettirmiştir. Forte Simonoları ile Pianissimo'na seslerinin bu kadar pürüzsüz birbiriyle kaynaşması nüanslı şiir deryası haline geliyordu. İtalyanca söylemesi ayrıca gecenin bir hususiyetiydi. Çünkü kendisiyle beraber oynayan Alfredo ve Giormento rollerini İtalyanlar oynuyorlardı. Alfredo rolünü oynayan tenor Carlo iyi bir tenor. şarkı söylemesini iyi bilen olgun bir tenor. Sesini çok çalışmakla elde etmiş bir şantöre benziyor ki, bu yukarı seslerde tekniği sayesinde iyi maskeleyebildiğini gösteriyor. Tek kusuru mimiklerinde fazlaca egzaje etmesiydi. Belki de memleketinin karakterine uygun bir oyun tarzıdır. Bariton, Remo Iro, Germanto rolüyle gerek ses ve gerekse tekniğiyle çok büyük başarı sağladı. Öğrendiğime göre sahneye çıkmak ilk defa Türkiye'de nasip olmuş. Sahnesini kuvvetlendirirse bütün dünyada dahi isim yapabilir. Sesinin rengi, tarzı ve üslubuyla dinleyiciler üzerine derin izler bırakan bu genç sanatkarın istikbali için üzerinde durmak lazımdır. Eserin asıl mesuliyetini taşıyan Maestro Arturo Bassi ile yumuşak ve emin iradesiyle gerek sahne, gerek orkestrada iyi bir ambiyans kurdu. Her zaman olduğu gibi bu sefer de en verimli ve dünyanın en genç korolarından biri olduklarını ispat eden misafir sanatkarlarımızın dahi takdirlerini kazanan koro, misafir ve solistlerimiz gibi takdire hak kazandılar. Gecenin bütün sanatkarlarını tebrik ederiz. Rapor Gazetesi 24 Nisan 1956. Opera başlığı altında imzasız bir yazı. Yorumu siz okurlara bırakıyorum. Sevda Aydan elindeki notları hırsla fırlattı. Bu kadar olmaz, biraz insaf lazım dedi. Operanın bu genç ve değerli sopranosu kızmakta haklıydı. Bütün sezon boyunca en ağır vazifeyi görmüş fakat tam zamanında ekart edilmek istenmişti. İran Şahı ve Kraliçesi şerefine hazırlanan programda La Traviata operasının Leyla Gencer tarafından oynanması ileri sürülmüş ve bu fikir hiçbir itiraza uğramaksızın kabul edilmiş. Oysa ki La Traviata'yı bu mevsim en başarılı oynayan Sevda Aydan'dı. Premierde, ikinci temsilde ve müteakip temsillerde halk mütemadiyen Sevda'yı alkışlamış ve onun sanatını takdir etmişlerdi. Bu ismin hemen arkasında Suna Korat gelirdi. Daha doğrusu onun gelmesi lazımdı. Çünkü Suna da bu eseri sürükleyip götürmüş, pek çok kimseleri kendisine hayran bırakmıştı. Bu opera için, bahusus böyle fevkalade bir temsil için Leyla Gencer en son akla gelen bir isimdi. Fakat Emir Bayla'dan gelmiş, mesuller de durumu tavhizden çekinmişlerdi. Şah ve Kraliçe şerefine verilecek temsilde Sevda Aydan ile Suna Konrad'ın bir kenara bırakılıp Leyla Gencer'den medet umulmasında esasen bir fayda yoktu. Zaten Leyla Gencer son temsillerinde bir hayli düşük sesle sahnede gözükmekteydi. Bu durum kendisinde çok etrafındakileri endişeye sevk ediyordu. Leyla Di Ferdinando isimli bir zat tarafından radyo konseri vermek üzere İtalya'ya götürülmüş, bundan sonra o memleket kendisine daha cazip gelmeye başlamıştı. O sıralarda zaten Avrupa'da bir soprano buhranı vardı. Bu bakımdan Gencer el üstünde tutuldu ve kısa bir zamanda popüler bir sanatçı oluverdi. Madalyonun aksi tarafı böyle değildi. Şayet İtalya'ya götürülen Leyla olmayıp mesela Suna veya bir başkası olsaydı, o da hiç şüphesiz daha esaslı bir şöhret yapabilirdi. Bugün dahi operada gerek ses, gerek sahne bakımından Leyla'dan üstün sopranolar mevcuttur. Vaziyet böyleyken Leyla'nın mühim bir gece için hatırlanması elbette diğer sanatkarları üzerdi. Nitekim az da olsa bir memnuniyetsizlik Sevda Aydan'dan sadır olmuştu. Hadisten haberdar olan idealciler, mağdur sanatkarları sadece istikbale muzaf vaatlerde bulundular. Bu durumda öyle gösteriyor ki artık devlet tiyatrosunda işe değil, şahıslara kıymet veriliyor. İdareye yakın olan kimseler tatif ediliyorlar, icabı halde hatırlanıyorlar. Bütün bunlara bir son vermenin zamanı çoktan gelip geçmiştir. Sonu olmayan bir gidişin zararları elbette bu memlekete olacaktır. Henüz filiz vermeye başlamış bir müesseseyi kurutmaktan ziyade onu dallandıracak amiller üzerine durmak en isabetli yol olmaz mı? Bu yazıya en büyük tepki İlhan Mimaroğlu'ndan geldi. Ulus Gazetesi 1 Mayıs 1956. İlhan Mimaroğlu'nun Sanat ve Münekkit itibarlı başlıklı yazısı. Musiki münekkitlerinin ifade serbestliğine zarar vermeden sanatkar haysiyetine ve itibarına mümkün azami saygı göstermeleri her şeyden önce mesleğin, yani gazetecilik ve münekkitlik mesleğinin menfaatleriyle alakalıdır. Bir musiki yazısında aranan vasıflardan biri de o yazının sahibinin muayyen bir temsil veya konserin dışına sanatkarlarla olan şahsi münasebetlerinin gazete sütunlarını aksetmiş olmasıdır. Münekkit mümkün olduğu kadar onlarla yüz göz olmaktan kaçınmalı. O muhitlerdeki dedikodulara, kıskançlıklara, çekememezliklere yazısında yer vermemeye bakmalı. Bunlar bir haber değeri taşıdıkları zaman da ancak kullanılan dile ve kelimelere dikkat ederek tarafsız davranışı feda etmeden olup bitenleri halka aksettirmelidir. Bu titizlik ihmal edildiğinde münekkit gazeteci ancak bazı küçük menfaatlere alet olmuş, diğerlerinin zararına bazı sanatkarların tellallığını yapmış olur. ticari reklamcılık bile rakibi kötüleme yoluyla yapılmadığına göre benzeri bir davranış mahiyeti itibariyle daha asil bir saha olan sanatta da dikkate alınmalıdır. Aksi halde gazeteciliğe olan güven sarsılır, basın ahlakı zedelenir. Tenkit etmeyelim, aleyhte yazmayalım demiyorum. Her şeyin apaçık lüzumundan en sert kelimelerle söylenmesi taraftar olan birinden zaten böyle bir teklif beklenemez. Ancak bunu yaparken musiki münekitliğinin cihan-ı şumul usullerine ve teamüllerine riayet elden bırakmamalıyız. Bu mevzuu Rapor gazetesinin geçen haftaki sayısının opera sütununda yer almış bir yazı açtı. İran Şahı şerefine verilen bir opera temsiline başrolü alamayan soprano Sevda Aydan'ın müdafası yapılmak istenmiş ama role uygun görülen başka bir sanatkara Leyla Gencer'e yüklenmek suretiyle. Bu ara bir takım adet dışı hem de yersiz ve haksız mütalalara da kaçılmış. Gencer'in Avrupa'daki başarısı oralarda bir soprano buhranı olduğu içinmiş. İtalya'ya giden bir başkası olsaymış şüphesiz ki daha esaslı bir şöhret yapabilirmiş. Bu iddia nasıl ispat edilebilir acaba? Hem böyle bir temsil için Leyla Gencer en son akla gelen isimmiş. Herhalde böyle bir yazıya bahis mevzu role seçilemediği için gerçekten hiddetlenmiş olsa bile asıl üzülen Sevda Aydan olmuştur. Bir meslektaşının çiğnenmesi suretiyle ün kazanmanın vicdanlı bir sanatkarın ahlak telakkilerine uymayacağını sanmıyorum. Maksadım Gencer'i müdafaa etmek hatta şahıs üzerinde durmak değil. Ortada bir tehlike var. Sanatı ve sanatkarları bu yönde ele almakla bugün Leyla Gencer'in maruz kaldığı muamele yarın da Sevda Aydan'ın yahut herhangi bir sanatkarın başına gelebilir. Zira kendi şahsi menfaatlerini daha ulvi ve daha asil maksatların üstüne tutanlar basının kuvvetinden faydalanma zaafını gösterebilirler. Gazetecilerin bu gibi teşvikler karşısında tedbiri elden bırakmamaları, diğer taraftan da gazete naşirelerinin ve sekreterlerinin hele böyle hassas bahisleri mevzu edinen sütunları ve sayfaları tarafsızlıklarından ve meslek tecrübelerinden emin oldukları şahıslara tevdi etmeleri şarttır. Neyse ki bu kabil yazılar ancak tesadüf kabilinde karşımıza çıkıyor. Zaten rapordaki o yazı tecrübeli bir gazetecinin yetkili bir musiki münekkidinin değil, dışarıdan birinin bir yabancının kaleminden çıkmış olduğunu her cümlesinde hissettiriyordu. Kuruluş telaşı içinde olan bir gazetede böyle kazalar olabilir. Şu var ki adı geçen gazetenin musiki kamıyla meşgul olma işini bu haftadan itibaren Bedi-i Sevin gibi rabıtalı bir münekkide verildiğini memnuniyetle müşahede ettik. Ulus Gazetesi 7 Haziran 1956. İlhan Mimaroğlu'nun Dünya Karşısında Türk Musiki Şinası başlıklı yazısı. Yurt dışında olduğum sıralarda eve bir yığın dergi gelmiş. Ancak yeni yeni bunlara gözden geçirme fırsatı bulabiliyorum. Geçen akşam sıra İngiltere'de neşredilen Opera adlı derginin Eylül 1955 sayısına geldi. Sayfaları karıştırırken gözüm şu satırlara ilişti. Takdim edilen ikinci opera La Traviata'ydı. Uzun zamandır bu seviyede bir Traviata'yı seyretmemiştim. Buna 3 yıl önce Maria Callas'ın Verona Arenası'nda gördüğüm oyunu da dahil ediyorum.